Ayrım 10, sayfa 107. Perseus. Yaşamı anlamlı kılan iştir. Perseus'un öyküsünde sevgi ve cesaretin nefret ve korkuyu alt etmesi dile getirilmekte ve ilahi güzelliğin nasıl kuşaktan kuşağa aktarılıp tüm aileyi etkilediği anlatılmaktadır. Sevilenler uğruna girişilen savaş ve özveri, çelişkilerin sona ermesine ve aile ilişkilerinin kalıcı, sağlam temeller üzerine kurulmasına yol açar. Ne var ki, öykünün kahramanı böyle bir serüvenin peşinde bilinçli olarak koşmaz. Gerçekte çok az genç yaşamın anlamını kavramak gibi bir gereksinimin bilincindedir. Ancak yaşamı daha iyi, daha güzel kılmak gerektiğini bilirler. Perseus, mutsuz annesini kurtarmak üzere işe koyulur ama sonunda umduğundan çok daha fazlasını başarır. Perseus, ölümlü bir kadın olan Danae ile tanrıların tanrısı Zeus'un oğluydu. Danae'nin babası, kral Akrisios'a günün birinde torunu tarafından öldürüleceği yönünde kehanette bulunulmuş, bunun üzerine dehşete kapılan kral, kızını bir yere kapatıp ve taliplerini de uzaklaştırmıştı. Ne var ki Danae'ye göz koyan Zeus bir tanrıydı. Kızın kapatıldığı yer altında damında yalnızca küçücük bir delik olan eve altın yağmuru kılığında giren Zeus onunla birlikte oldu. Ve bu ilişkiden Perseus dünyaya geldi. Akrisios aldığı onca önleme karşın bir torununun dünyaya geldiğini öğrenince Danae ile bebeğini dertop ederek ahşap bir sandığa yerleştirdi. Ardından da boğulurlar umuduyla sandığı denize fırlattı. Gel gelelim Zeus'un gönderdiği hafif esinti, anneyle oğlunu usulca kıyıya sürükledi. Bir adanın kıyısına vuran sandığı bir balıkçı buldu. Adanın kralı Danae ile Perseus'u koruması altına aldı. Perseus büyüyüp güçlü kuvvetli bir delikanlı oldu ve kralın hoş olmayan davranışları yüzünden annesinin başı belaya girince de kendisinden Gorgon Medusa'nın başını getirmesini isteyen bu itici taliplinin buyruğunu yerine getirmeyi kabul etti. Perseus söz konusu tehlikeli görevi şan şöhret peşinde olduğundan değil yalnızca annesini çok sevdiği ve onu korumak istediği için üstlenmeyi göze aldı. Gorgon Medusa'sı öylesine korkunç bir yaratıktı ki yüzünü görenler anında taş kesilirlerdi. Perseus'un onu alt edebilmesi için tanrıların yardımına gerek vardı ve babası Zeus da yardımını ondan esirgememeye özen gösterdi. Yeraltı dünyasının kralı Hades ona giyeni görünmez kılan büyülü bir miğfer, Zeus'un habercisi Hermes kanatlı sandaletlerini, Athena'da bir kılıçla ayna gibi parlayan bir kalkan verdi. Perseus bu kalkanla Medusa'ya yaklaşabilecek ve kalkana yansıyan görüntüsünden yararlanarak korkunç yüzüne bakmadan başını kesebilecekti. Medusa'nın iğrenç kafasını kesip bir torbaya koyan Perseus evin yolunu tuttu. Yolda gözü sahildeki kayalara zincirle bağlanmış vaziyette korkunç bir deniz canavarına yem olmak üzere bekleyen güzel bir kıza ilişti. Kızın adının Andromeda olduğunu ve annesi tanrılara karşı geldiği için canavara kurban olarak sunulduğunu öğrendi. Kızın yürekler acısı durumundan ve soluk kesen güzelliğinden etkilenen Perseus ona hemen aşık oluverdi ve Medusa'nın başı sayesinde canavarı taşa dönüştürüp genç kızı ölümden kurtardı. Ardından Andromeda'yı annesiyle tanıştırmak üzere yanına alıp yoluna devam etti. Annesi onun yokluğunda kralın kendisine göz koymasından öylesine usanmıştı ki çareyi Athena'nın tapınağına sığınmakta bulmuştu. Perseus bir kez daha Medusa'nın başını havaya tutup annesinin düşmanlarını taşa dönüştürdü. Sonra da onu Athena'ya verdi. Athena başı kalkanına iliştirdi ve o günden sonra da onun simgesi oldu. Perseus başka tanrılardan aldıklarını da iade etti. Andromeda ile birlikte sonsuza dek mutlu bir yaşam sürdürdü ve bir sürü çocuğu oldu. Kendisini üzen tek olay, atletizm yarışmalarına katıldığı bir gün fırlattığı diskin aniden çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle çok uzaklara gitmesi ve kazara yaşlı bir adama çarparak onu öldürmesi oldu. Bu yaşlı adam Perseus'un dedesi Akrisios idi. Böylece Akrisios'un yıllar önce dolap çevirerek kurtulmaya çalıştığı kehanet de gerçekleşmiş ve torunu tarafından öldürülmüş oldu. Ancak Perseus ona karşı kin beslemiyordu ve öç almak gibi bir niyeti yoktu. Üstelik hak ettiği krallık tahtına oturmak da istemiyordu artık. Bu yüzden ülkesini komşusu Argos kralına devretti ve kendisine de Mikene kentini kurup orada ailesiyle birlikte sevgi dolu ve onurlu bir yaşam sürdürdü. Yorum. Perseus'un öyküsü korkuyla başlar. Akrisios, bilicinin kendisiyle ilgili kehanetinden ürküp kızıyla torununu öldürmeye yeltenir. Yaşlıların gençlere korkuyla yaklaşmaları mitolojide sıklıkla irdelenen bir konudur ve Akrisios da yaşlıların kimi zaman gençlere karşı takındıkları olumsuz tavrın bir yansımasıdır. Perseus'un yok edici anlamına gelen adı onun Medusa'nın katili olarak üstlendiği role işaret etmektedir. Ancak Akrisios bu yok edişi kendisiyle özdeşleştirir. Bu öyküde Tanrı Zeus gizliden gizliye yol gösterip anne ile çocuğun yaşamlarını korumaya çalışırken çocuğunun çıkarlarını kollayan iyi baba rolünü üstlenir. Danae babası Zeus tarafından sevilip korunan bir evlattır. O da babasının yıkıcı kişiliğine karşın oğluna gözünün içi gibi bakar ve ona kol kanat gerer. Perseus aldığı bu sevginin karşılığında annesini korumak için kendi yaşamını seve seve tehlikeye atar. Annesi kralın saldırgan tutumundan yaka silkince Perseus evini terk etmeye ve annesinin güvenliğini tehdit eden canavarları yok etmeye karar verir. Yaşamın anlamını kavramaya çalışmak yerine kendi için çok değerli olan bir insanı korumayı tercih eder ve bu arzuyla dış dünyaya açılır. Tanrılardan yardım görse bile bu yardımdan akıllı ve alçak gönüllü bir biçimde yararlanır. Medusa'yı içtenlik ve yüreklilikle alt eder ve aşık olduğunda da sevgilisini düşmanlarına karşı korkusuzca savunur. Annesini terk etmesine karşın kişiliklerini bulmak uğruna aileleriyle aralarındaki bağı anında koparan Peredur, Parsifal ve Guingle'nin tersine yüreklilik isteyen onca işi yaparken gücünü annesine olan bağlılığından alır. Perseus her zaman terbiyeli ve ağırbaşlı bir kişilik sergiler. Her birimizin içinde var olan ve masum insanlara acı çektirmeden hedefe ulaşmayı sağlayan bir özelliğin yansımasıdır bu. Perseus yalnızca hak edenleri cezalandırır ve tanrılara olan saygısını asla yitirmez. Kendisine verilen armağanları iade eder çünkü ölümlü olduğunu ve tanrılarla boy ölçüşemeyeceğini bilir. Öykünün sonuna dek duyarlı davranır ve dedesinin talihsizce ölümü yüzünden hakkı olan tahttan vazgeçer. Akrisios'un tavrını yaşlılıktan kaynaklanan ve insanın içini kemiren korkuya bağladığından öç almaya gerek duymaz. Belki de bu yüzden annesi, karısı ve çocuklarıyla birlikte uzun ve mutlu bir yaşam sürdürür. Yunan mitolojisinde böyle mutlu bir sona çok ender rastlanır. Aşk ve ilişkiler. Hep söylediğimiz gibi dünyayı döndüren aşktır. Tutkuyla nefreti, evlilikle ayrılığı, sevgiyle düşmanlığı, sadakatle ihaneti ve sevecenliğin üstün gücünü konu alan efsanelerin çokluğu, aşkın insan hayatında ne kadar yaşamsal bir önem taşıdığının altını çizmektedir. Dünya mitolojisinde ilişkilerin akıl erdirebileceğiniz her türüne yer verilmiştir. İnsan ilişkileri öylesine karmaşıktır ki mitolojinin yansıttığı ahlaki boyutta ona bağlı olarak çok yönlüdür. İnsanların neden birbirlerine kapıldıkları ya da birbirlerini ittikleri kadar karmaşık bir sorunsal olmadığı bir yana usturuplu bir şekilde anlatmakta bile epeyce zorlandığımız soruları genellikle basit yanıtlarla geçiştirmeye çalışırız. Efsanelerde karşılaştığımız aşk ve üzüntüler binbir biçime bürünüp inanılmaz bir renk cümbüşüyle sunulurlar. Üstelik kimileri çarpıcı bir egzotizm içerir. Bu öykülerin bir bölümü ilişkiler konusundaki kimi geleneksel görüşlerimize ters düşmekle birlikte aşkla ilgili efsaneler her şeye rağmen mutsuz anlarımızda bir avuntu kaynağı olur. Açmaza girdiğimizde bizlere yol gösterir ve özel yaşamlarımızda zaman zaman yaşadığımız sorunları neden yarattığımız konusunda ışık tutar. Tutku ve reddedilme. Mitolojide cinsel tutku, insanları olduğu kadar tanrıları da iradeleri dışında davranmaya iten ve genellikle trajik bir sona sürükleyen tüm güçlerin üstünde bir güç olarak ele alınır. Yunanlılar, kadın erkek bütün canlılara karşı konulmaz tutkular aşılayan ve kendisine kafa tutanları yıkıma götüren tanrıça Afrodit'in bu işte parmağı olduğuna inanıyorlardı. Ancak tutku, kendi başına ele alındığında yine de olumsuz ya da törelere aykırı bir kavram olarak yansıtılmaz. Tutku kavramı güç, cesaret, cinsel iktidar ve ruhun güzelliğe tepkisiyle birlikte ele alınır. İnsanı yaşama bağlayan güç ve kararlılığın bir yansımasıdır. Dahası esin kaynağını tanrılar oluşturduğu için kutsaldır. Mitoloji bizlere acı çekmek, reddedilmek, hatta felaketler yaşamak pahasına tutkularımızın peşine düştüğümüzde bu seçimimizin bilincimize hangi ölçüde ket vurduğunu öğretir. Eko ve Narkisos. Narsisist aşkın tragedyası. Tutku ve reddedilmenin dile getirildiği Yunan kökenli bu hüzünlü öykü, öç alma ve misilleme yapmanın insanı ferahlatmak şöyle dursun, yalnızca yarasına tuz biber ekeceğini anlatıyor. Daha da önemlisi, eğer kendimizi bilmezsek, tüm yaşamımız boyunca bu bilgiye ulaşabilmek için yalnızca kendi benliğimize takılıp kalabileceğimizi, bir başka deyişle başkalarına sevgi göstermekten yoksun olacağımızı gözler önüne seriyor. Bir zamanlar Narkissos adında genç bir delikanlı vardı. Oğlunun yazgısını öğrenmeye can atan annesi, kör kahin Tiresias'a danışıp ona "Oğlumun ömrü uzun olacak mı?" diye sordu. "Kendi kendisini tanımadığı sürece yaşayacak," diye yanıtladı kahin. Bunun üzerine annesi çocuğun aynada kendi yansımasını görmemesi için elinden geleni yaptı. Narkissos büyüyünce son derece yakışıklı ve herkesi kendine hayran bırakan biri oldu. Kendi yüzünü hiç görmemiş olmasına karşın aldığı tepkilerden bir çekiciliği olduğunun farkındaydı. Yine de bu konuda ancak başkalarının kendisine döktürdüğü övgüler sayesinde emin olabiliyordu. Böylece Narkissos kendini beğenmiş genç bir adam olup çıktı. Bir gün Narkissos ormanda tek başına dolaşmaya çıktı. O güne dek insanlar kendisine öylesine ilgi göstermişlerdi ki kimsenin ona bakmayı hak bile etmediğini düşünmeye başlamıştı. Ormanda Eko, Yankı adında bir nimfa yaşıyordu. Gevezelikleri kudretli tanrıça Hera'yı kızdırınca konuşma yetisini elinden almış ve yalnızca kendisine hitap edildiğinde yanıtlamasına izin vermişti. Ancak Eko'nun izni kendinden önce konuşanın ağzından çıkan son sözcüğü tekrarlamakla sınırlı tutulmuştu. Uzun zamandır Narkissos'a tutkun olan Eko, ormanda hep onun yolunu kolluyor, peşini bırakmıyor ve kendisi konuşamadığından günün birinde onun bir şeyler söyleyeceğini umuyordu. Gel gelelim Narkissos kendisiyle ilgili düşüncelere öylesine dalmıştı ki Eko'nun sürekli peşinde olduğunun farkında bile değildi. Sonunda Narkissos bir pınar gördü ve su içmek için mola verdi. Eko da bu fırsattan yararlanarak dalları hışırdatıp ilgisini çekmeye çalıştı. "Kim var orada?" diye seslendi Narkissos. "Orada," diye yanıt geldi Eko'dan. "Buraya gel," dedi Narkissos öfkeli bir sesle. "Gel," diye yankılanan sesiyle birlikte Eko da kollarını açarak ağaçların arasından çıkıverdi. Ancak Narkissos onu görünce irkildi ve "Çekil karşımdan. Güzel Narkissos'un senin gibilerle işi olamaz," diye bağırarak gözden kayboldu. Yüreği incinen Eko, Narkissos diye inleyerek üzüntüyle oradan uzaklaştı. Giderken içinden tanrılara bu kendini beğenmiş genç adamın günün birinde karşılıksız sevginin ne demek olduğunu öğrenmesi için dua etti. Tanrılar da onun bu yakarışını duydular. Narkissos su içmek için duru bir pınara eğilince suda daha önce hiç görmediği güzellikte bir yüzün yansımasıyla karşılaştı ve görür görmez de bu soluk kesici güzelliğe gönlünü kaptırdı. Gülümsediğinde güzel yüz de gülümseyerek karşılık verdi. Suya eğilip gonca dudaklara bir öpücük kondurunca suyun yüzeyi dalgalandı ve o büyüleyici görüntü bir düş gibi silinip yok oluverdi. Geri çekilip su durulunca görüntü yeniden belirdi. "Beni böyle hor görme," diye yalvardı Narkissos. "Beni herkes seviyor ama boşuna." Eko da içler paralayıcı bir sesle ormandan "boşuna" diye feryat etti. Narkissos ne zaman suya eğilip o güzel bedene sarılmaya yeltenecek olsa kendisiyle dalga geçercesine görüntü yok oluyordu. Böylece suya bakarak saatler, günler, haftalar geçti. Narkissos yemeden içmeden kesilmişti. Gözüne uyku girmiyordu. Yalnızca "eyvah" diye mırıldanıyor, mutsuz Eko da aynı sözcüğü tekrarlıyordu. Sonunda Narkissos'un yüreği bu acıya dayanamadı ve bedeni nilüferlerin arasında donarak kas katı kesildi. Onun cansız yatan o güzelin bedeni karşısında yürekleri sızlayan tanrılar Narkissos'u bugün de aynı adı taşıyan hoş bir çiçeğe dönüştürdüler. Katı yürekliliği yüzünden Narkissos'un böyle bir cezaya çarptırılması için dua eden zavallı Eko'ya gelince, dileğinin kabul edilmesi karşılığında eline geçen yalnızca keder ve ızdırap oldu. Sonunda Narkissos kendinden kaçalı beri eriyip giden Eko'dan geriye yalnızca sesi kaldı. O gün bugündür de bu ses zaman zaman yankılanıp duruyor. Yorum: bu çok ünlü efsanenin içinde son derece derin konular yer alıyor. Narkissos, annesi tarafından gözünün bebeği gibi sevilen bir çocuktur. Oğlu çok küçükken yazgısını merak eden anne bir kahine danışır ve kâhin çocuğun ancak kendi kendisini tanımaya kalkışmadığı sürece uzun bir ömür sürebileceğini söyler. Dehşete kapılan anne, oğlunun bu yazgısını değiştireceği umuduyla Narkissos'u dünyadan uzak ve her şeyden bir haber yetiştirir. Ancak bu tavrıyla oğlunun alın yazısını kendi elleriyle çizdiğinden habersizdir. Narkissos, tüm gücünü başkalarının gözünde kendi kimliğini kanıtlamaya harcadığı için düşüncesiz ve kendini beğenmiş bir kişiliğe dönüşür. Soluk kesici bir güzelliğe sahip olması nedeniyle kibirli tavrı herkes tarafından hoş görülür. Oysa Narkissos gerçekte kendisini hiç görmemiştir. Tek bildiği çevresindeki tüm insanların onu yere göğe koyamadıkları ve sürekli övgüler yağdırdıklarıdır. Öyle olunca da Narkissos kendisinin başkalarından çok daha üstün ve çok daha değerli olduğu duygusuna kapılarak herkese tepeden bakar ve onları hor görür. Ancak bu hor görmenin, küçümsemenin ardında derin bir bağımlılık ve içini kemiren bir kuşku yatmaktadır. Öyle ya, kim ve ne olduğunu bilmeden insanın kendisine değer vermesi nasıl mümkün olabilir ki? Derken günün birinde Eko gönlünü ona kaptırır. Konuşma yetisinden yoksun olması onu saf ve kolaylıkla incinebilen bir kişiliğe dönüştürmüştür. Çünkü insanoğlu ancak iletişim kurarak başkalarının düşünce ve duygularını öğrenebilir. Hera'nın Eko'yu çok konuştuğu ve az dinlediği için neden cezalandırdığını az da olsa tahmin edebiliriz. Muhtemelen Eko hiçbir zaman gerçek anlamda bir iletişim kurmamıştır. Onun aşık olduğu yalnızca güzel bir yüzdür. Narkissos'un gerçekte nasıl biri olduğu konusunda aslında hiçbir fikri yoktur. Genç adamın ona yüz vermemesi üzerine öfkeye kapılır ve bunun öcünü almaları için tanrılara yakarır. Sonuçta Narkissos'un yaşamı da en az Eko'nunki kadar içler paralayıcı bir biçimde sona erer. Her ikisi de acı çeker. Narkissos kendini beğenmişliğinin kurbanı olurken Eko da konuşamamanın verdiği sıkıntı ve öfkeyi yaşar. Bu öyküden alınabilecek en önemli derslerden biri aşkın almaktan çok vermeye dayalı bir ortamda fizlenip yeşerebileceğidir. Bu da yalnızca her iki tarafın kendi kişiliklerinin bilincinde olmaları ve iletişim kurmayı gönülden isteyip bunu becerebilmeleri durumunda mümkün olabilir. Narsisizm kavramı ruh bilimde kendisi dışında kimseyle ilişki kuramayan bir kişiliği belirtmek için kullanılır. Bu durum genellikle çocuğun küçük yaşlarda şımartılıp sürekli el üstünde tutulması ve hiçbir zaman farklı bir birey olarak görülememesinin bir sonucudur. Öyle ki bu koşullarda yetiştirilen çocuk da kendi kişiliğini göremez. Kendimizi gerçek bir birey olarak algılayamadığımız sürece bırakın başkalarına sevgi göstermeyi, bize gösterilen sevgiden de asla emin olamayız. Bu öyküde kişinin kendi kendisine yönelmesinin acımasızlığa, duranlığa ve gelecekle ilgili tüm umudun ve yaratıcı gücün yitirilmesine, ruhsal açıdan ölüme neden olabileceğine dikkat çekiliyor. Çocuğun kendisine yönelttiği yoğun ilgi, kısıtlamaların giderek bilincine varmasıyla ve ailenin kendisiyle kurduğu içtenlikli iletişim sayesinde zamanla hafifleyecek ve sonunda sağlıklı bir özgüvene dönüşecektir. Hepimizin sevilmeye ve bize özel olduğumuzu hissettirecek türden bir ilgiye gereksinimi vardır. Ancak bu duyguyu idealleştirilmiş bir kusursuzluk düşlemi bağlamında değil, gerçek benliğimizle bağlantılı olarak yaşamaya gerek duyarız. İlişkilerin birçoğunun hüsrana uğraması ve işkenceye dönüşmesi her iki tarafın da asla kendi kişilikleri için sevilmemiş olmalarından kaynaklanır. Bu kişiler anne ya da babalarının gözünde hep onların düşlerini gerçeğe dönüştürecek tanrısal çocuklar olmuşlardır ve anne ya da babalarında hayranlık uyandırmaları kendi kişiliklerinden çok onlara neler sunabildikleriyle ilintilidir. Öyle ki çocukluklarında gerçek bireyler olarak tanınmazlar ve yetişkinlikte başkalarının sevgisini elde ettikleri zaman yüreklerinin derinliklerinde kendilerinin değersiz olduklarını anımsadıkları için de bu sevgiye sırt çevirerek sürekli olarak içlerindeki o korkunç boşluğu doldurmaya çalışırlar. Her biri diğerinin gizli kalmış yanını yansıtan Eko ile Narkissos gerçekte madalyonun iki yüzüdürler. Topluma mal olmuş ve halkın gözünde tanrısallaştırılmış ikonların birçoğunun mutsuz aşk yaşamları, çocukluk yıllarındaki doymak bilmez ve sevgi açlığının erişkinlik döneminde yerini kendi başına gerçek bir birey olma duygusuna bırakamaması durumunda mutsuzluğun kaçınılmaz olduğunun somut bir kanıtı olsa gerek. Muhtemelen hepimizin içinde az biraz narsisizm vardır. Ve bu da bizleri doğuştan sahip olduğumuz yetenek ve becerileri en iyi biçimde değerlendirmeye iter. Ancak bu da bize pek bir şey kazandırmaz. Zira bir aşk ilişkisinde kişi boşluk duygusuna karşı korunabilmek amacıyla kendine fazla yönelirse sevgi de bacadan uçup gider. Narkisos'a dönüştüğümüz durumda gözümüz artık sevgiliyi görmez olur. Birilerinin bize aşık olmasının verdiği o mest edici duyguya kaptırırız kendimizi. Ve o bildik boşluk duygusu sinsice çıka geldiğinde sevgilimiz istediği kadar sevgi sözcüklerini sıralasın, acımasızca davranabiliriz. Çünkü içimizi kemiren korkunun keşfedilmesinden ürkeriz. Eko olduğumuzda ise aslında kafamızda olan ve gerçekleşmesini düşlediğimiz bir imgeye gönül veririz. Yeterince özgüvene de sahip değilsek başkalarını bize zalimce davranmalarına meydan verir ve yalnızca sevdiğimiz kişiye öykünmekle yetiniriz. Dahası Eko'nun intikamı kendisine daha çok acı çektirmekten başka bir işe yaramaz. Gelişip olgunlaşacağı yerde sonsuza dek donup kalır ve sevgisinin karşılığını görememenin verdiği öfkeyle eriyip gider. Ne yazık ki boşanma davalarında avukatlar sık sık Eko ile Narkisos'un öyküsüne kulak vermek durumunda kalıyorlar.